الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, geçen hafta geçmişten kalan zekat bölümüyle alakalı son bir bölümümüz vardı. Onu ele almaya başlamıştık. Babu kasmı sadakat, yani zekatın kimlere verileceğinin bize açıklayan bab idi. Onunla alakalı giriş bölümünü yapmıştık. Orayı kısaca hatırlayalım. Ondan sonra da bugünkü ilk hadis-i şerife geçmiş olalım. Bildiğiniz üzere dedik ki Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 60. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bizlere zekatın kimlere verileceğini haber veriyor. Tevbe suresi 60. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle bizlere zekatın kimlere verileceğinden bahsediyor. Ve bunların 8 sınıf insan olduğunu görüyoruz. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyuruyor ki اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّب۪يلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ. Diyor ki Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede sadakalar, zekatlar ancak Allah tarafından şu zümrelere farz kılınmıştır. Birinci olarak diyor ki lil fukara, fakirlere. Dedik ki geçen haftaki dersimizde hatırlayın, fakirin tarifini yaparken dedik ki fakir bir senelik ihtiyacının yarısını veyahut da hiçbirisini bulamayan kimseye biz fakir diyoruz. Örnek veriyorum, adamın senelik masrafı 10 bin lira, adamın sene içinde eline geçen yapmış olduğu işten aldığı para 3 bin lira, 4 bin lira veyahut da onu da ne yapamıyor? Bulamıyor. Öncelikle Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede fakiri zikrediyor. Öncelikle zekatın sarf edileceği, verileceği kimseler arasında kim var? Fakir var. İkinci olarak diyor ki vel mesakin, miskinler, yani yoksullar. Yoksul diyoruz ki fakirin bir üst mertebesi. Bir senelik ihtiyacının yarısını veyahut da çoğunluğuna yakın bir kısmını elde eden, bulabilen ama tamamını, bütün ihtiyaçlarını karşılayamayan kimse demek yoksul. Yani biraz önceki örneğe göre adamın aylık senelik masrafı 10 bin lira ama bunun 5 bin lirasını, 6, 7, 8 bin lirasını sene sonuna kadar toplayabiliyor. Ama bir 2 bin liralık, 3 bin liralık neyi var? Açığı var. Yani bu 3 bin lirada olmadan işte ya faturasını ödeyemiyor ya kirasını ödeyemiyor. Yani hayatını idame ettiremiyor veyahut da ev halkının masraflarını gideremiyor. Diyoruz ki bu kimseyi de Allah Azze ve Celle ikinci sırada zekat alacaklar kapsamında sayıyor. Birinci olarak fakirler dedik. İkinci olarak kim diyoruz? Yoksullar. Üçüncü olarak Allah Azze ve Celle diyor ki vel amiline aleyha. Zekat memurlarından bahsediyor. Yani zekatı toplayan veyahut da bunun kaydını tutan, yani zekat işiyle görevli olan, devletin görevlendirdiği kimseler de bu zekattan pay alıyorlar. Dedik ki ilk iki sınıfta, yani fakirler ve yoksullar kapsamında bu insanların ne olması gerekiyor? İhtiyaç sahibi olması gerekiyor. Ama diyoruz ki zekat memurlarıyla alakalı böyle bir şey söz konusu değil. Yani bir adam zekat memurudur ama normalde aynı zamanda da zengin olabilir. Çünkü diyoruz ki zekat memurunun bu zekat içinden aldığı pay ihtiyaç sahibi olduğu için değil, bizim kendisine İhtiyaç duyduğumuz için. Yani diyoruz ki zekat memuru zekattan pay alabiliyor. Neden dolayı? Yapmış olduğu işin karşılığı olarak. O zaman diyoruz ki zekat memuru ile alakalı, bu sınıf ile alakalı bu kimsenin fakir olma şartı söz konusu değil. Zengin de olsa zekattan yapmış olduğun işinin karşılığı olarak ne yapıyor? Bir pay almasını Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimede ne yapmış? Onu hak sahibi olarak burada bize zikrettiğini görüyoruz. Diyor ki وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ. Kalpleri İslam'a ısındırılan kimseler. Dedik ki bu kısmı ilim ehli üç şekilde açıklıyor dedik. Birinci olarak İslam'a yeni girmiş, imanı zayıf olan mümin zekattan bir pay verilerek imanı güçlendirilebilir. Yani illa kafir olma şartı söz konusu değil. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn gazvesinden sonra yeni Müslüman olan kimselere ne yapıyor? Zekattan bir pay veriyor ki kalpleri ne olsun? İslam'a ısınsın. Demek ki bir insan yeni Müslüman olsa, imanı zayıf olsa o kimseye de zekattan ne diyoruz? Bir pay verilebilir. İkinci sınıf olarak diyoruz ki imana girmesinde, yani imana girmesini ümit ettiğimiz, o vasfı onda gördüğümüz kafir için de zekattan bir pay ayrılabilir. Adam Hristiyan, Yahudi ama İslam'ı anlattığınız zaman yarın öbür gün kabul edeceği izlenimini size veriyor. Bakıyorsunuz, yani insan anlattığın zaman direkt reddetmiyor, dinliyor, düşünüyor, kafasında soru işaretleri oluşuyor. İkinci olarak diyoruz ki müellefetu kulubuhum, yani diyoruz ki burada kalbi İslam'a ısındırılan kimseler arasında, yani İslam'a girmesi ümit edilen kafire de zekattan ne yapılıyor biliyor? Bir pay verilebiliyor. Üçüncü olarak kalbi İslam'a ısındırılan kimseler arasında ilim ehli, azılı din düşmanı dahi olsa kafir olan bir kimsenin şerrinden emin olmak için, onun şerrini def edebilmek için zekattan bir pay verilebileceğini söylüyorlar. Niye? Sonuçta olay ne? Müslümanların maslahatına olan bir şey. Düşünün, bir beldedesiniz, etrafınızda yaşayan kafirler var ve Müslümanlara ne yapıyorlar? Eziyet ediyorlar, zarar veriyorlar. Eğer bu zekattan bir pay verdiğiniz zaman bu kimseler Müslümanlara dokunmayacaksalar ve Müslümanlar bu zayıflıkta iseler, yani gelip onlara eziyet edebiliyor ve onlar bu üzerlerindeki ezayı def edemeyecek durumda ise Müslümanlar, diyoruz ki zekattan bir pay ayrılıp bu eziyetten Müslümanların kurtulması için ne yapılır? Burada sarf edilebilir. O zaman kalbi İslam'a ısındırılan kimseleri ne yaptık? Üç sınıfa ayırdık. Birinci olarak imanı zayıf olan Müslüman. İkinci olarak Müslüman olması ümit edilen kafir, Müslüman olmayan kimse. Üçüncü olarak da ezasından, vermiş olduğu eziyetten kurtulabileceğimizi düşündüğümüz, yani eziyetini def etmek için verilen kafir olarak üç sınıfa ayırıyoruz. Beşinci olarak diyoruz ki وَفِرْ رِقَاب, köleler. Köleler içinde Allah Azze ve Celle zekattan ne yapmış? Bir pay ayırmış. Onlara zekat verilebileceğini bize aktarıyor. Yine bunu da kendi arasında üçe ayırdık. Birinci olarak dedik ki eğer bir Müslüman kafirlerin eline esir düştüyse, bu normal bir asker olabilir, komutan olabilir ve bir para karşılığında bu Müslümanı, yani esir düşen bu Müslümanı kafirler eğer bırakacak ise, diyoruz ki zekat malından bu Müslümanı kurtarmak için ne yapabilir? Devlet yöneticisi veyahut da zekatla sorumlu olan kimse bu Müslümanı o kafirin elinden kurtarmak için zekat parasını oraya sarf etmesinde, diyoruz ki bir problem, bir beis yoktur. Veyahut da köle efendisinden satın alınarak, Müslüman olan bir köle efendisinden satın alınarak özgürlüğüne kavuşturulabiliyor ise, diyoruz ki zekat parası aynı şekilde burada da kullanılabilir. Üçüncü olarak diyoruz ki mukatebe dediğimiz, yani köle efendisiyle anlaşmış, efendisi diyor ki bana şu kadar parayı getir, seni ne yapayım? Özgürlüğüne bırakayım. Veyahut da adamın yarısı köle, yarısı hür, diğer yarısını satın alması için neye ihtiyacı var? Paraya ihtiyacı var Müslüman birisi. Bu durumda da zekat buraya sarf edildiği zaman diyoruz ki bir problem söz konusu değil. Ayetin kapsamı içine girdiğini görüyoruz. Yalnız köle ile alakalı kısımda şuraya dikkat ediyoruz. Diğer yerlerde dönüp baktığınız zaman fakirin, miskinin veyahut da zekat memurunun kendisine zekatı verirken köle ile alakalı köleyi kurtarmak için ya efendisine veyahut da onu esir alan kimselerde sarf ediliyor. Yani direkt para kime gitmiyor? Kölenin kendisine gitmiyor. İçinde bulunduğu sıkıntıdan kurtarılmak için işte efendisine veyahut da onu esir alan kimseye verildiğini görüyoruz. Vel garimine, altıncı olarak Allah Azze ve Celle diyor ki vel garimine, borçlu olan kimseler. Borçlu olan kimselerin de diyoruz ki zekattan neyi var? Bir nasibi var. Bu borçlu olan kimseleri de yine hatırlayın, geçen hafta kendi içinde ikiye ayırdık. Bir kendi nefsi için borçlu olan kimse var. Bir de başkaları için borçlu olan kimse var. Mesela düşünün, bir adam ihtiyaçlarını görebiliyor, ailesinin bir senelik ihtiyaçlarını görmeye muktedir. Ama bununla birlikte ev almış veyahut da ihtiyaca binaen araba almış, bu borcunu ödeyemiyor. Bunu ödeyecek parayı ne yapamıyor? Kazanamıyor. Bu kimse kendisine zekat geldiği zaman bunu almaya hak sahibi mi? Diyoruz ki hak sahibi. Niye? Çünkü borçlu bir kimse geliri ne yapmıyor? Bu borcunu karşılamıyor. İkinci olarak dedik ki başkası için borçlanan kimse. Peki başkası için borçlanan kimseden kastımız ne burada? Dedik ki, hatırlayın geçen hafta, dedik ki iki tane topluluk, iki tane cemaat, iki tane kabile arasında bir düşmanlık olmuş. Büyük bir felakete sebebiyet verecek. Arada savaş çıkacak. Büyük bir fitne sebebiyet verecek. Aradan birisi gidiyor. Bu iki kabilenin önderini, reisini karşısına alıyor. Onların sözünü dinleyebileceği bir kimse. Diyor ki bu fitneyi bitirmemiz için siz bu taraf olarak ne istiyorsunuz? Diyorlar ki bize 100 bin lira verirseniz bizim zararımız ortadan kalkar. Biz de bu işi unuturuz. Karşı tarafta aynı talepte bulunuyor. Ve bu adam iki kişinin arasını ıslah etmeye çalışan adam ne yapıyor? Bu borcu üstleniyor. Neden? Aradaki fitne ortadan kalksın diye. Eğer bir kimse bu şekliyle ümmetin arasında olan fitneyi izale etmek için bir borç üstleniyor ise diyoruz ki devlet zekat malından bu üstlenilen borcu, o adamın üstlendiği bu borcu ne yapar? Karşılar. Diyoruz ki peki birinci borçlu ile, yani kendi nefsi için borçlu olan kimse ile ikinci olan, yani başkası için borçlanan kimse arasındaki fark ne? Yani zekatı her ikisine ne diyoruz dedik? Veriyoruz dedik değil mi? Ama aralarında bir fark var. Tamam, biri kendi nefsi için, diğeri başkası için borçlanmış. Özellik olarak bunlarda aradığımız bir şey var mı? Yani kendi nefsi için borçlanan kimse her türlü zekata hak sahibi mi?
İhtiyacı olduğunu bulamadığı zaman.
He, diyoruz ki yani orada ne şartımız var? Bulamama veyahut da fakir olma şartı var. Yani onu ödeyememe şartı var. Ama ikinci, düşünün bu aradaki borçlanan adam, diğer insanların arasını ıslah etmeye çalışırken borçlu olan adam normalde aslında çok zengin birisi. Yani ikinci sınıftaki insanın zengin olması zekat malından almasını engellemiyor. Ama birinci sınıftaki insan, düşünün adam ev almış 300 milyara, 400 milyarda parası var. Veyahut da bir geliri var. Şimdi ben borçlandım diye her borçlanana parayı veriyor muyuz? Evet. Diyoruz ki hayır. Ne zaman? Normalde borcunu ödeyemeyecek durumda olan borçlunun durumu ne yapılabilir? Zekattan ödenebilir. Onun haricinde zengin olur ise diyoruz ki onun borcunu atmaz. Bu zekat parasından alması caiz değildir. Ama ikinci sınıf olarak saydığımız, yani insanların arasını ıslah etmek için borçlanan kimse zengin olsa dahi bu borcu nereden temin edebiliyor? Zekat malından temin edebiliyor diyoruz. Tabii ki zaten devletin bunu teşvik etmesinin sebebi ne? Sonuçta bu kimse üzerine bir yükümlülük almış. Ortadaki bir fitneyi ortadan kaldırdığı için devlet de hem onu cesaretlendirmek ve onun emsali olan insanları arttırmak için ne yapıyor zekattan? Böyle bir pay ayırma hakkına sahiptir diyoruz. Yedinci olarak diyoruz ki arkadaşlar fi sebilillah, Allah yolunda cihad eden kimsenin de zekat almadan neyi var? Bir payı var. Ve yine burada diyoruz ki aynı şekilde Allah yolunda cihad eden kimse eğer bunu gönüllü olarak yapıyor ise, yani devletin bir askeri değil ise, devletten maaş alan, bu işinden dolayı maaş alan birisi değil ise, bu kimsenin de zengin olmasında diyoruz ki bir problem söz konusu değil. Yani devlet cihat ilan etmiş, savaşacak insanlar arıyor, gönüllü olarak insanlar bu işe katılmış. Devlet bu insanların ihtiyacı olan işte yiyeceği, içeceği, kullanacağı silahı veyahut da kullanacağı o savaş aletini zekat parasından ne yapabilir? Karşılamaya hak sahibidir. Bu adam zengin diye kendi parandan bunu karşılama diye onu ne yapamaz, mecbur kılamaz. Bilakis devlet bunu zekat parasından kendisi üstlenir. Ama biraz önce dediğimiz gibi Eğer adam devlet memuru ise, görevi işi bu ise, o kimsenin bu ihtiyaçları nereden karşılanır? Beytul maldan karşılanır. Devletin hazinesinden karşılanır. Zekat malından alınıp, bu ikinci olarak söylediğimiz, yani devlet nazarında çalışan kimseye zekat malından alıp ne yapılmaz? Verilmesi caiz değildir. Dedik ki son olarak, sekizinci olarak Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَبْنِ السَّبِيلِ. وَبْنِ السَّبِيلِ kimdi? Yolcu. Yolcunun da zekattan neyi vardır? Alacağı bir nasibi, bir payı vardır. Buna da örnek olarak ne dedik? Yine bu yolcu içinde fakir olma şartını ne yapmıyoruz? Koşmuyoruz. Neden? Çünkü adam yola çıkmış. Örnek veriyorum ki genelde bu yaşanan bir şey. Adamın durumu da var. Zengin de adam aslında. Örnek veriyorum, adam umreye gitmiş. Mekke'de ya parasını çaldırmış ya kaybetmiş. Etrafında da akrabası, eşi, dostu, tanıdığı kimse yok. Bu adamın fakirden bir farkı var mı? Yok. Diyoruz ki bu adama zekattan pay verilir. Ne kadar pay vereceğiz bu adama zekattan? Kendi beldesine döneceği, mesela bilet parası olabilir. Veyahut da ne bileyim, hani bu mekana göre, yere göre, zamana göre değişebilir. Uzak bir yerden gelecekse uçakla dönmesi gerekiyorsa bu adamın uçak parası olur. Başka bir yerden şehirler arası otobüs yolculuğu yapacaksa otobüs parası olabilir. Yani bu adamın geri beldesine döneceği kadar miktar ne ise o zekat parasından karşılanmasında bir problem, bir beis olmadığını söylüyoruz. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle ayeti kerimede bu 8 sınıf insandan bize ne yapıyor? Bahsediyor ve Allah tarafından bunlara zekatın verilmesinin farz kılındığı bize haber veriliyor. Ve yine konuyu şu şekilde de ele almamız gerekiyor. Bu zekatı alan bu 8 sınıf grubun içinde bunu kendisine mülk edinenler olduğu gibi bir ihtiyacı görülmesi için verilen kimseler de olduğu da söz konusudur. Olayı açarsak örnekle verelim ki daha iyi anlaşılsın. Dedik ki bir tane fakir olan bir adam var. Ve bu adamın senede ne kadara ihtiyacı var? 10 bin liraya ihtiyacı var. Bu adama zekat malından 10 bin lira verildi ki ne yapsın? İhtiyaçlarını görsün, karşılasın. Bu adam sene içinde ticaret yaptı, bir şeyler kazandı. Veyahut da adamın babası öldü, babasından miras kaldı. Bu kendisine zekat olarak verilen 10 bin liranın 5 bin lirasını harcadı, ihtiyaçlarını gördü. 5 bin lirasına da dokunmadı. Şimdi bu adama bu 5 bin lirayı kullanmadığına göre sahibine geri ver mi diyoruz? Yoksa bu para o kimsenin artık mülküne geçmiş oluyor. Bunu ondan geri talep etmiyor muyuz? Hangisi? Diyoruz ki ikincisi. Yani o kimseden bu parayı geri talep etmiyoruz. Çünkü biz ona verdiğimizde artık bu fakir olduğu için veyahut da yoksul olduğu için onun mülkiyetine geçti. Bundan sonra harcamış, harcamamış, bununla alakalı böyle bir talepte bulunma hakkımız söz konusu değil. Başka bir örnek verelim ki olay daha iyi anlaşılsın. Bir de borçlu olan bir insanı düşünelim. Bu adamın da borcu 10 bin lira. Zekattan buna pay verebiliyor muyuz? Zekat almaya hak sahibi mi? 10 bin lira borcu var, ödeyemiyor. Diyoruz ki zekattan hak almaya sahip. Adama 10 bin lira verdik. Borçlu olduğu kimseye gitti. Dedi ki böyle böyle benim sana 10 bin lira borcum vardı. Bunu hesaptan düşelim, bu hesabı kapatalım. Adam defteri açtı, borç sahibi olan. Baktı, dedi ki abi senin bana 10 bin lira değil, 8 bin lira borcum var. Bu adam 8 bin lirayı oraya verdi. Elinde ne kadar kaldı? 2 bin lira para kaldı. Bu 2 bin lira parayı istediği gibi ihtiyaçlarında kullanabilir mi? Kullanabilir mi? Diyoruz ki kullanamaz. Neden? Çünkü biz ona zekatını için verdik? Borcunu ödemesi için bir sebebe binaen verdik. Biraz önceki fakir gibi durumu değil. Eğer bu borcun ne kadarını ödüyor ise geri kalanını yapmak zorunda? Aldığı kimseye, eğer bu devlet nazarında dağıtılan bir zekatsa devlete, şahıs nazarında dağıtılan bir zekatsa o şahsa ne yapması gerekiyor? İade etmesi gerekiyor. O zaman konunun başına dönersek ne diyoruz? Demek ki bu 8 sınıf insan içinde bazısı bu aldığı zekatı hak sahibi olarak alırken bir diğeri kendisine verilen şey bir sebebe binaen o ne kadarını karşılıyorsa üstünü ne yapmak zorunda? Geri sahibine iade etmek zorunda olduğunu söylüyoruz. Dedik ki Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de aynı ayetin devamında diyor ki فَرِيَضَةً مِنَ اللّٰهِ. Yani Allah Azze ve Celle bunu kendi katından ne yapmıştır? Böyle farz kılmıştır. Yani bu 8 sınıf insanın dışında ne yapılamaz? Bu zekat başka bir yere sarf edilemez. Mesela biri dese ki ya bizim mahallede camiye ihtiyacımız var. Cami yapmamız gerekiyor. Elimizde toplanan zekat parası var. Ama başka bir para yok. Sonuçta cami yapımı hayır olan bir şey değil mi? Müslümanların hayrına olan bir şey değil mi? Bunu burada kullansak bir sıkıntısı var mı? Diyoruz ki var. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle bunu 8 sınıf içinde cami yapımını ne yapmamış? Zikretmedi. Peki hastaneye versek? Okula versek? Olmaz. Diyoruz ki bu 8 sınıfın dışında zekat hiçbir yere ne yapılamaz? Verilemez. Çünkü Allah Azze ve Celle biraz önce söylediğimiz gibi kendisi bu ayet-i kerimede bunu Allah tarafından farz kılındığını söylüyor ise bu farzın dışına ne yapılamaz? Bu para başka bir yerde kullanılamaz. Ayetin sonunda diyor ki Allah Azze ve Celle Vallahu alimun hakim. Allah Azze ve Celle alimdir. Yani zekatı kimin hak edip hak etmediğini bilir. Normalde sen ihtiyacın var diye zekat sahibini ne yapabilirsin? Kandırabilirsin. O adam senin ihtiyaç sahibi olduğunu zannederek bu parayı sana verebilir. Ama Allah Azze ve Celle alimdir. Her şeyi en iyi bilendir. Onu ne yapamazsın? Kandıramazsın. Ve yine Allah Azze ve Celle'nin başka bir isminden bahsediliyor. Dikkat edin. Yani ayeti kerimenin sonunda Allah Azze ve Celle'nin iki tane ismi geliyor. Ve bu iki isim de yani bize aktarılan ayete ne? Uyumlu olan, münasip olan isimler. Alim, yani zekatı alacak kimse buna hak sahibi değilse bunu bil ki Allah Azze ve Celle bundan haberdar. İkinci isim, hakim. Yani Allah Azze ve Celle hikmet sahibi. Her şeyi yerli yerine koyandır. Eğer Allah Azze ve Celle bu 8 sınıf insana verilmesini murad ettiyse demek ki bunda da ne vardır? Bir hikmet vardır. Biraz önce dediğimiz gibi niye fakire veriyoruz da cami yapımında kullanamıyoruz? Böyle bir şeyi sorgulama hakkına sahip değiliz. Ki Allah Azze ve Celle hikmeti gereği zekat malının bu 8 zümre arasında pay edilmesini bize aktardığını görüyoruz. Ve yine bu ayet ile alakalı şöyle bir fayda zikredebiliriz. Dikkat edin. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle genel lafızlar kullanıyor. Fakirler, yoksullar, köleler, yolcu, değil mi? Zekat memurları. Bakın bir tafsilat yok. Fakir bir özelliğinden bahsedilmiyor. O yüzden diyoruz ki eğer ayet-i kerimede umumi olarak geliyor ise fakir lafzı içine giren herkes ne yapar? Bu kapsama girer. Ancak başka deliller var ise o fakir olan kimseyi bundan istisna eden veyahut da diğer kimseleri bu ayet kapsamına çıkaracak deliller var ise o zaman onları da ne yaparız? Bundan istisna ederiz. Örnek olarak diyoruz ki Haşim oğullarından olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelen kimseler normalde fakir oldukları zaman ayet kapsamında zekat ehli oluyorlar mı? Oluyorlar. Ayet kapsamında oluyorlar. Yani bakıyoruz bir adam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geliyor. Bu adamın da durumu yok, fakir. Ayet çerçevesinde baktığımız zaman diyoruz ki bu kimse zekattan hak sahibi. Öyle mi? Ayete baktığımız zaman hak sahibi. Ama eğer bu ayet kapsamından onu çıkaracak bir delil var ise o zaman o delille de ne yapıyoruz? Amel ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki inne sadakate la yenbagi li ali Muhammedin innema hiye evsahun nas. Sahih Müslim'de geçen rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sadaka yani verilen zekat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinin bundan alması yakışık almaz. Neden? Çünkü diyor bu insanların malının kiridir. İnsanların malının kiridir. Yani sen bununla ne yapıyorsun? Yani vermiş olduğun zekatla elindeki malı temizlemiş oluyorsun. Böyle şerefli bir aileye mensup olan kimse insanların o malını temizlediği o pis olan şeyle ne yapmaz? Geçimini sağlamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i bakıyoruz zekat malından ne yapmıyor? Yemiyor. Kendisine bir şey hediye edilirse alıyor. Ama zekat malı ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bunu almadığını görüyoruz. İkinci olarak diyoruz ki bakmak ile yükümlü olduğumuz kimseler var ise fakir olsalar, yoksul olsalar dahi onları zekat kapsamına ne yapamıyoruz? Sokamıyoruz. Ne gibi? Anne baba gibi, dede babaanne gibi veyahut da oğul kız gibi veyahut da torun gibi bir insan yukarı olarak annesi babası dedesi daha yukarısı veyahut da oğlu kızı veyahut da onların çocukları torunları gibi bunlara zekat malından ne yapamaz? Veremez. Neden? Çünkü onlara bakmakla yükümlü olduğu için. Düşünün, bakmakla yükümlü olduğun kimseye zekatını verirsen bundan istifade eden kim?
Sensin.
Normalde zekatını buna verdiğin için artık buna bakmakla yükümlü değilsin. Çünkü o parayla ne yapacak? İhtiyacını görecek. O yüzden diyoruz ki bakmakla yükümlü olduğun kimse ne yapamaz? Fakir olsa dahi bakmakla yükümlü olduğu kimseye zekatını veremez. Mesela koca hanımına zekatını ne yapamaz? Veremez. Baba kızına zekatını veremez. Peki kadın kocasına zekatını verebilir mi?
Verebilir.
Diyoruz ki verebilir. Neden? Çünkü kadın kocasına bakmakla yükümlü değil. Peki baba kızına zekatını veremez dedik. Baba damatına, damadına verebilir mi? Normalde kız da babasına zekatı verebilir mi? Kız babasına zekatı verebilir mi? Veremez. Biraz önce ne dedik? Bakmakla yükümlüsün. Veremezsin. Ama ne diyoruz? Adam kızına zekatını veremiyor. Ama damadına zekatını verebilir mi?
Verebilir.
Verebilir. Çünkü bu kişi damadına bakmakla yükümlü değil. O yüzden bu hususlarda ne yapmamız gerekiyor? Dikkat etmemiz gerekiyor. Ve yine ilim ehlinin ihtilaf ettiği başka bir husus. Biraz önce söyledik. Ayet-i Kerime'de Allah Azze ve Celle 8 sınıf insandan bahsediyor. Ve bu zümreleri sayarken arada vav harfiyle ne yapıyor? Atıf yapıyor. İnnemâ sadakâtu lil fukarâi vel mesâkîne. Arada ney var? Vav harfi var. O yüzden bazı alimler demişlerdir ki bu ayeti kerimeden, bu aradaki atıf vavından yola çıkarak zekat parası bu 8 zümre arasında pay edilmesi gerekir. Mesela zamir diyor ki 1000 lira zekatım var hocam. Diyoruz ki o zaman bu 8 sınıf arasında bulacaksın bu adamları. Arasında ne yapacaksın? Pay edeceksin. Örnek veriyorum. 110 lira buna vereceksin. Fakire vereceksin. 110 lira yoksula vereceksin. 110 lira zekat memuruna. İşte ne bileyim yolcuya, borcu olana. Arada ne diyoruz? Pay edeceksin. Bir grup ilim ehli bu ayetteki bu atıf vavını bu şekliyle anlatıyor. Mesela diyor ki ben elimde bir para var. 100 lira. Diyorum ki bu 100 lira İdris abinin ve Mehmet'in ve Kasım'ın diyorum. Bu sözümden ne anlaşılıyor? Bu 100 lirayı bu üçü ne yapmak zorunda aralarında? Pay etmek zorundalar. Hani ayetin mefhumunun bu manaya geldiğini söylüyorlar. Bir diğer ilim ehli diyorlar ki evet Allah Azze ve Celle burada vav harfiyle atıf yapmıştır. Ama buradaki atıf bu kimsenin, bu zümrenin hüküm olarak ortak olduklarını gösterir. Yoksa verme açısından ortak olduklarını ne yapmaz? Göstermez. Yani Allah Azze ve Celle fakirler, miskinler diyor hüküm olarak bunların hepsi ne? Zekat almaya? Hak sahibi. Ama bununla birlikte verme açısından hepsini eşit bölme söz konusu değil. Ben paramı fakire verebilirim. Öbürküsü miskine verebilir. Öbürküsü cihada çıkana verebilir. Yani burada ne zorunluluğu yok? Yani hüküm olarak aynı hükmünde olmalarına rağmen verme açısından hepsine eşit bölme zorunluluğu olarak anlamamamız gerektiğini söylüyorlar. Ve buna delil olarak Muaz bin Cebel radıyallahu anhunun hadisini delil getiriyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz'ı Yemen'e gönderdiği zaman diyor ki: "Fa'alimhum ennallaha iftarada aleyhim sadakaten fi emvalihim tu'khadu min agniyaihim faturaddu ila fukaraihim." Diyor ki onlara neyi öğret? Allah'ın kendilerine farz kıldığı zekatı, yani Allah'ın üzerlerine farz kıldığı zekatı vermelerini öğret. Diyor ki o zekat onların diyor zenginlerinin mallarından alınır. Kime verilir? Fakirlerine verilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 8 sınıf içinden kaç kişiyi saydı? Bir cümleyi saydı. Zenginden aldı, fakire verdi. Zekat memuruyla alakalı bir şeyden bahsetmedi. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendi fiiline baktığımız zaman, eline bir zekat malı geçtiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafında işte yolcu olan var mı? Allah yolunda savaşacak olan var mı? Borçlu olan var mı? Bu 8 sınıfı arayıp aralarında taksim ettiğini ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o anda ihtiyaç sahibi kimse, kime verebiliyorsa bunu bu yolda sarf ettiğini görüyoruz. Üçüncü bir husus, İslam dini her zaman söylüyoruz. Kolaylık dini, değil mi? Eğer bir insanı din böyle bir mükellefiyet ile sorumlu tutsa, şimdi düşünün zekat vereceksiniz. Herkesi buldunuz. Arada bir köleyi bulamadınız. Ne olacak? Büyük sıkıntı, değil mi? Üzerinizde bir vebal var. Diyoruz ki İslam dini insanı bu konuda ne yapmıyor? Böyle bir zorunluluk üzerine yüklemiyor. Eğer bu 8 sınıftan kimi görebiliyor isen, kime verebiliyor isen, bunu verdiğin zaman üzerimdeki o sorumluluğu kaldırmış, atmış oluyorsun. Bu girişten sonra ilk hadis-i şerifimizi ele almaya başlayalım. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. Rivayette Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bize şu hadis-i şerifi aktarıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, zengine diyor sadaka, zekat ancak şu 5 durumda helal olur. Biraz önce hatırlayın, zekatın kendisine farz olan kimselerden bahsederken zengin bu kapsamda mı? Zengin bu kapsamda mı? Zekat alanlar arasında mı zengin? Değil. Asıl itibariyle vasıf olarak zengine zekattan bir pay var mı?
Yok.
Diyor ki bu rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zengin sadaka zekattan ancak şu 5 durum olduğu zaman zekattan ne yapabilir? Bir pay alabilir. Bunun zıttı aksi ne demek? Bu 5 durumun içinde değil ise zengin zekattan ne yapamaz? Bir pay alamaz. Öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki birinci olarak zekat memuru. İkinci olarak diyor ki sadaka verilen şeyi satın alan zengin. Birisine biraz sonra açıklayacağız. 3 borçlu olan kimse. 4 Allah yolunda savaşan kimse. 5. olarak diyoruz ki miskin, yoksun olan bir kimse. Kendisine bir sadaka tasadduk edilmiş. O da bu sadakadan zengin olan bir kimseye ne yapmış?
Hediye
etmiş. Eğer bu vasıflara sahip olan bir zengin var ise diyoruz ki o sadaka malından almasında bir problem, bir beis söz konusu değil. Hadisi İmam Ahmed, Ebu Davud, İbn-i Mace rivayet etmiş. Hakim hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Mürsel olduğu söylenerek de hadisi illetleyen bazı ilim ehlinin olduğunu da görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لَا تُحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَن۪يِّينَ. Sadaka yani zekat zengin olan kimseye helal olmaz. Sadaka yani zekat zengin olan kimseye helal olmaz. Burada bazı ilim ehli bu sadaka tabirinin içine hem zekatı hem de farz olmayan zekat haricindeki sadakanın da bu kapsama girdiğini söylüyor. Yani zengin kimseye birisi zekat malı değil de normal sadaka olarak verirse zenginin ne yapması gerekiyor bunu? Almaması evla olan diyoruz. Niye? Çünkü ilim ehli arasında ihtilaf var. Ne demesi lazım? Benim buna ihtiyacım yok. Sen bunu daha ihtiyaç sahibi olan birisine ver demesi daha evla. Çünkü bu rivayetteki sadaka tabiri içine farz olan veyahut da nafile olan sadakanın bu kapsama gireceğini söylüyoruz. Peki zengin olan kimse sadakadan, zekattan alamaz dedik. Peki zenginliğin ölçüsü ne? Zenginlik dedi ki zamir, bir adam zekat veriyor ise bu adam zengindir. Ne yapamaz? Zekat malından alamaz. Başka? Eğer bir senelik ihtiyacını görebiliyor ise bu adam zengin kapsamındadır. O zaman ne diyoruz? Bu adamın zekat malından alması caiz değildir. Bazı ilim ehli günlük yiyeceği ve içeceği olan kimseyi zengin olarak tabir ediyor. Bazı ilim ehli zamirin söylediği gibi kendisi zekat verebilen bir insansa zekat malından alamayacağını söylüyor. Bazı ilim ehli de kendisinin ve ailesinin yani bakmakla yükümlü olan olduğu kimselerin bir senelik ihtiyacını karşılayabilen kimsenin zengin olduğunu söylüyor. Diyoruz ki racih olan görüş son olan görüş. Çünkü bir insan zekat verdiği halde zekat alıyor ne yapabilir? Olabilir. Yani bir insan zekat verirken aynı zamanda zekat alıyor olabilir. Yani bir insan zekat verecek bir parası vardır. Kendisine zekat düşüyordur. Ama bundan daha büyük bir borcu vardır. O borcunu ödemek için ne yapabilir? Zekat alıyor olabilir. Dedik ki illa li hamsetin. Allah Azze ve Celle, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 5 kişiyi ne yapıyor dedik? İstisna kılıyor dedik. Burada ki bu faydayı birçok hadis-i şerifte zikrediyoruz. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğretme metotlarından bir tanesi ki çok da etkili olan bir metot. Dikkat edin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu 5 sınıfı saymadan önce diyor ki zengin zekattan pay alması caiz değildir. Ancak şu 5 sınıf hariç. Önce ne ile sınırlandırıyor? Sayı ile. Yani aklımıza bizi ne yapıyor? Öncelikle sayıyı koyuyor. Şimdi eğer biz bu 5 sayısını bilirsek, Haluk diyecek ki zengin olan kimse şu zengin olan 5 sınıf zekattan pay alamaz. Yarın öbür gün 1'i, 2'i, 3'ü, 4'ü hatırlıyor. 5'inciyi hatırlamıyor. Ne diyecek? Ya bunun ben 5 tane olduğuna eminim. Ama bir tanesi aklıma gelmiyor. Ama biz Haluk'a sadece bu 5 ismi saysaydık belki 3'ünü hatırlayacaktı. İkisini bir daha hiç hatırlamayıp sadece bu 3'üyle sınırlı olduğunu ne yapabilirdi? Düşünebilirdi. O yüzden diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin uyguladığı metottan bir tanesi bu. Önce bize sayı veriyor. Akabinde o sayıyı tafsilatlı bir şekilde açıyor ki biz onların kim olduğunu öğrenelim. İleride de onların kim olduğunu araştırdığımız zaman bu sayı aklımızda kalsın. Daha sonradan unuttuklarımız var ise arada onları da ne yapabiliriz? Sorup, öğrenip veyahut da araştırıp bulabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. Birinci olarak hangi zenginden bahsediyor? Zekat memuru olan zengin, biraz önce bahsettik. Zekat memuru olan zengine bizim ihtiyacımız olduğu için ameli karşılığında ne yapıyoruz? Zekattan pay veriyoruz. Yoksa kendi ihtiyacı olduğu için değil. Bu tip zenginin, yani zekat memuru olan zenginin zekat malından pay almasında bir problem yoktur diyoruz. اَوْرَجِلٍ اِشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. Bir adam düşünün, zengin, fakire de zekat olarak bir koyun verilmiş, iki koyun verilmiş veyahut da 100 kilo buğday verilmiş. Zekat olarak eline fakirin bir şey geçmiş. Ama fakir bu buğdayı satıp bununla birlikte ne yapmak istiyor? Diğer ihtiyaçlarını da gidermek istiyor. Biraz önce ne dedik? Fakire verilen mal artık onun mülkü mü? Mülkü. İster bunu yer, ister bunu satar. Eğer zengin bir kimse bu satılmış olan, yani satılığa çıkartılan bu zekat malını alsa bir sıkıntı var mı? Hadis kapsamında ne diyoruz? Bir sıkıntı yok. Normalde bu zekat malını direkt zengine versek caiz mi? Diyoruz ki caiz değil. Ama satılan yine aynı malı, satılan malı satın alsa, satılan zekat malını satın alsa caiz mi?
Caiz.
Diyoruz ki caiz. Aradaki fark anlaşıldı mı? Bir yerde direkt ona kendisine veremezken, diğer bir hususta aynı malı hak sahibi olan fakir sattığı zaman ne diyoruz? Zenginin bunu almasında bir problem söz konusu değil. O zaman ikinci olarak saydığımız hangi zengin? Zekat malı satılığa çıkan ve bu malı satın alan zenginin bu malı almasında bir problem olmadığını söylüyoruz. Diyoruz ki ev garimin borçlu olan kimse, hatırlayın borçlu olan kimseyi kaç ayırdık? İkiye, kendi nefsi için borçlu olan ve başkası için borçlu olan kimse. Dedik ki başkası için borçlu olan kimse insanların arasını ıslah eden kimse dedik. Bu kimse zengin olsa dahi zekat malından almasında bir problem var mıydı? Yoktu. Çünkü niye? Devlet bunu dedik teşvik ediyor ki bu insanların sayısı artsın. Bu tip sorunları çözebilen insanlar olsun. Adam zengin olsa dahi zekat malından hak ettiğini söyledik. Evgazin fi sebilillah, Allah yolunda cihad eden kimse, buna da değindik. Dedik ki eğer gönüllü olarak bu işi yapıyor ise, zengin olsa dahi o Allah yolunda cihad ederken ihtiyacı olan nafakasını, bineğini ve kullanacağı silahı ne haber dedik? Devlet zekat malından temin eder. Bu kimse zengin olsa dahi. Tabii ki bu silah dediğimiz veyahut da kullanılan o savaş aletleri dediğimiz şeyler zamana göre ne yapabiliyor? Farklılık gösterebiliyor. Eskiden işte binek olarak at kullanılıyordu. Silah olarak kılıç, ok kullanılıyordu. Günümüzde binek olarak tank kullanılıyor. Ne bileyim savaş uçağı kullanılıyor. Veyahut da diğer şeyler. Silah olarak birçok çeşitli ne var? Tabanca, tüfek veyahut da farklı farklı silahlar var. Bu zamana göre ve mekana göre ne yapabilir? Farklılık gösterebilir. Son olarak diyoruz ki ev miskinin tusuddik aleyhi minha fe ehda minha liganiyin. Fakir olan, yoksul olan bir kimse kendisine zekat olarak verilen bir malı eğer zengine hediye olarak veriyor ise, bir kısmını zengine hediye olarak veriyor ise diyoruz ki bunda bir sıkıntı söz konusu değil. Çünkü direkt olarak bu yine zengine verilen bir şey değil. Fakirin kendi gönlünden kopup bunu zengine ikram ediyor ise zenginin bunu almasında Mustafa bir problem yoktur. Konuyla alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün evine geliyor. Hanımlarından yemek talep ediyor. Yiyecek bir şeyler istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları diyor ki leyse indena şeyun. Diyor ki elimizde sana ikram edeceğimiz, verebileceğimiz bir şey yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki elem ara el burmete alennar. Diyor ki şu ateşin üstünde pişen bir çömlek var. Yani bunun içinde de bir yemek var. Hani bundan neden bana vermiyorsunuz diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorduğunda diyor ki kalu ya Resulallah zâlike lahmun tusuddik alâ berîra. Diyor ki bu tencere içindeki olan et, Ayşe radıyallahu anha'nın bir kölesi var, bir cariyesi var, Berira isminde. Diyor ki ona tasadduk edilmiş olan bir et. Onlar biliyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sadaka malını ne yapmıyor? Yemiyor. Diyor ki ona tasadduk edilen bir yiyecek, o yüzden biz sana ne dedik? Evde sana verebileceğimiz bir şey yok. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki huve aleyna sadakatun ve lena hediyetun. Bu diyor ki huve aleyha sadakatun. Bu diyor o köleye verilmiş olan bir sadakadır. Bizim için ise nedir bir?
Hediye.
Hediyedir. Bu ona sadaka olmuş ama o bize hediye ettiği zaman artık sadaka hükmünde ne yapmıyor? Çıkıyor. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından da buna canlı örnek olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Herkes de bir yorgunluk görüyorum. O yüzden bugünlük bununla yetinelim. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.